Ayrım 13. 12. Bölüm. Zindan. Yıldız Mahkemesi'nin verdiği idam kararları Vekiller Meclisi'nde de onaylandıktan sonra Mithat Paşa ve ötekiler her gün idamların uygulanmasını beklediler. Bu korkunç bir bekleyişti. Hükümlülerin hiç kimseyle konuşmalarına olanak yoktu. Her birinin çevresi Çerkez askerleriyle kuşatılmıştı. Mithat Paşa da bütün gün Kur'an okumakla zamanını geçiriyordu. O günlerin birinde padişahın yakınlarından olan bir paşa gelip çadır köşkünde Mithat Paşa'yı gördü ve idam cezasının sürgüne çevrildiğini bildirdi. Ama, dedi, nereye gönderileceğinizi ben de bilmiyorum. Eşlerinizden biriyle bir cariyeyi yanınıza almaya izin veriliyor. İşte size kalem ve kağıt. Hemen ailenize bir mektup yazarak durumu bildirin. Mithat Paşa, cariye yerine yanıma bir uşak alsam olmaz mı, diye sordu. Saraydan gelen paşa, elbette olur, dedi. Siz kendiniz karar verin. Mithat Paşa yanına Arif Ağa'yı alacaktı. O kesin. Ama hanımlarından hangisini götürecekti? Naime'yi mi, Şehriban'ı mı? Seçim yapması çok zordu. Naime 33 yıllık yaşam arkadaşıydı. Bütün düşüncelerini yıllar boyu onunla paylaşmış, acı ve tatlı günlerini onunla geçirmişti. Ama Naime şimdi 56 yaşındaydı. Gideceği zindana onu nasıl sürükleyebilirdi? Şehriban ise daha 30 yaşındaydı. 11 yıldır paşanın aklı fikri ondaydı. Şehriban'a hala sırılsıklam tutkundu. Ama o da 3 çocuk anasıydı. Çocuklarını bırakıp da paşayla zindana gitmesi hiç doğru olur muydu? Bir yandan mantığı ağır basıyordu. Bir yandan da duyguları. Bu ne kadar güç bir seçimdi. Sonunda kararını verdi. Şehriban'ı yanına alacaktı. Oturup istenilen mektubu yazdı ve saraydan gelen paşanın eline verdi. Sonra da beklemeye başladı. Ne zaman, nereye gönderileceklerdi? Bu bekleyiş bakalım daha ne kadar sürecekti? Birkaç gün sonra saraydan yeni bir haber geldi. Paşaların eşlerini yanlarına almalarına izin verilmiyordu. Bu karar Mithat Paşa için yeni bir düş kırıklığı oldu. Oysa paşa o günlerin karabasanları arasında kendini avutacak tatlı hayaller kurmuştu. Bütün bunlar bir anda yıkılıp dağıldı ve paşa acımasız gerçeklerle yeniden baş başa kaldı. Günlerden Perşembe ve Temmuz'un 16'sıydı. Bunaltıcı bir sıcak vardı. Isı herhalde 30-32 derece olmalıydı. İşte böyle bir günde, bugün gidiyorsunuz, diye bir haber geldi. Mahkumlar hemen torbalarını hazırlamaya başladılar. Mithat Paşa da İzmir'den getirdiği elbise ve çamaşırlarını bir torbaya yerleştirip beklemeye koyuldu. Bir süre sonra nöbetçi askerler gelip kapıları açtılar. Mithat Paşa da torbasını eline alıp kapıya çıktı. Görevli mülazım, yok, paşam, sen torbanı burada bırak, biz arkadan aldırırız, dedi. Teker teker kapının önüne geldiler. Mithat Paşa tek başına bir arabaya bindirildi. Uzun bir süre hepsi arabalarda bekletildi. Sonra akşam üzeri, ezan zamanı Yıldız Bahçesi'nden yola çıkıldı. Yol boyunca hiç kimsenin arabalara yaklaşmaması ve mahkumların kaçmaması için sıkı önlemler alınmıştı. Ama arabaların birbiri peşi sıra sarayın bahçesinden çıktığını görenler kaldırımlarda birikip kafileyi seyrediyorlar ve birbirlerine, "Bak, gördün mü? İşte Mithat Paşa bu arabada," gibi sözler söylüyorlardı. Sürgün alayını düzenleyen Sultan Hamit'in uşakları halkın mahkumları yuhalamasını ve işte Abdülaziz'in katilleri kahrolsunlar, gebersinler, canları cehenneme diye kaldırımlardan çığlıkların yükselmesini bekliyorlardı. Oysa hiç de öyle olmadı. Herkes bu duruşmanın nasıl bir oyun olduğunu anlamıştı. İnsanların yüzlerinde korkunç işkence olaylarını izleyenlerin üzgün görüntüsü vardı. Gözler yuvalarından fırlamış, kaşlar çatılmış ve suratlar asılmıştı. Kafile bir cenaze töreninin sessizliği içinde Ortaköy iskelesine geldi. Zaptiyeler ve askerler oraya da halkı yaklaştırmadılar. Başlarındaki çavuşlar, "Yaklaşmayın, vururum, diye dipçiklerle insanları dağıtmaya çalışıyorlardı. Askerlerin başında sağa sola şehvetle emir veren kumandan bozuntularını Mithat Paşa tanımakta güçlük çekmedi. Bunlardan biri Çerkez Hasan'ın kardeşi Osman, bir başkası sanıklara işkence ettiği için derecesi albaylığa yükselmiş olan başı bozuk Süleyman, bir üçüncüsü de tüfekçi sınıfının reislerinden Arnavut Tahir Ağa idi. Emirlerindeki askerler de Arnavut ve Boşnak tüfekçilerden oluşuyordu. Mahkumlar arabalarından indirilip itile kakıla iskeledeki istimbota bindirildiler. Tüfekçiler de onlarla birlikte istimbota sıkıştılar. İzzettin vapuru açıkça demir atmış mahkumları bekliyordu. Evet, yine İzzettin vapuru ve üçüncü kez İzzettin vapuru. Ne kara yazgısı varmış bu vapurun. Kaptan bu kez aynı kaptan değildi ve paşayı hazır ol durumunda güvertede karşılamıyordu. Geminin arka tarafındaki başkamara tüfekçi neferlere verilmişti. Köprü üzerindeki başkonuk köşkü de başgardiyan. Durumunda olan başı bozuk Süleyman'la Çerkez Hasan'ın kardeşine ayrılmıştı. Mithat, Mahmut ve Nuri Paşalara verilen kameralar ise vapurun bacasının ve helaların bitişiğine sonradan yerleştirilmiş olan uydurma kameralardı. Bunların içi hem bacaların sıcaklığıyla kavruluyor, hem de helalardan dağılan bütün pislik kokularını alıyordu. Öteki mahkumlardan Mabeyinci Fahir, İzzet, Seyit Beylere kömür ambarıyla hela ve hamam arasında yerler düzenlenmişti. Onlar da kazan dairesinden yükselen kömür kokularından nasiplerini alıyorlardı. Mithat Paşa ile İzmir'den İstanbul'a birlikte gelen Arif Ağa ile öteki paşaların hademelerine içinde kuru tahtadan başka ne oturacak ne de yatacak yer olmayan bir kamera ayrılmıştı. Vapurdaki bu yerleşme düzeniyle doğrudan zat-ı şahane ilgilenmiş ve herkesin yerini o seçmişti. Böylece Temmuz sıcağında bir deniz yolculuğu başlamış oluyordu. Mahkumlar yerlerine yerleşirlerken acaba akşam Boğaz'da sandal safhasına çıkmış sultanların, damatların, paşaların, beylerin aklına uzaktan gördükleri o görkemli İzzettin vapurunda zat-ı şahanenin emriyle böyle işkencelerin düzenlendiği gelir miydi? İzzettin vapuru Boğaz içinden Marmara'ya süzülürken Üsküdar, Ortaköy ve Beşiktaş'taki yalılardan geminin camlarına vuran pembelikleri görenler kim bilir böyle bir gemiyle geziye çıkmayı ne kadar istemiş ve içindekileri kıskanmışlardır. İlk gece hiç gözüne uyku girmeyen Mithat Paşa ertesi sabah sırılsıklandı. Bacadan gelen kurumlarla da gömleği simsiyah olmuştu. Arif Ağa'yı yanıma çağırttı. Engel olmadılar. Arif Ağa, dedi. Sen şu donumu, gömleğimi ve çoraplarımı al. Götür bir yerde yıka. Sonra bir direğe bağla kurusun. Bu sıcakta ve bu rüzgarda her şey çabuk kurur. Ben kameradan çıkmam. Beklerim. Mithat Paşa ne dediyse Arif Ağa onu yaptı ve bu çamaşır operasyonu her gün yinelendi. Gemiye Saray-ı Hümayun'dan özel aşçı, kilerci ve tablekar gibi mutfak görevlileri de atanmıştı. Zat-ı şahane, o alçak heriflerin her şeyleriyle meşgul oldum. Kimse inkar edemez, diyordu. Doğruydu. Ama ne var ki? Saraydan gelen o aşçı takımı, yalnız Süleyman ve Osman efendilerle Arnavut Tahir Ağa'nın hizmetindeydiler. Yemek önce onlara çıkıyor. Artıklar da mahkumlara dağıtılıyordu. Vapur ertesi gün Marmara'yı geçerek Çanakkale'ye vardı. İlk hedef Rodos adasıydı. Hiçbir yerde durulmadı. Daha sonraki gün Midilli, Sakız açıklarından ve irili ufaklı Ege adalarının önlerinden geçildi. Güneye inildikçe hava daha çok ısınıyor ve gemideki kokular genizleri daha çok yakıyordu. Mahkumlar günde ancak yarım saat hava almaya güverteye çıkabiliyorlar. O sırada da asla birbirleriyle konuşamıyorlardı. Onların bu gemi yolculuğu Kara Afrika iskelelerinden Antil adalarına ve Güney Amerika'ya götürülen zenci kölelerin yolculuğunu anımsatıyordu. Mithat Paşa'nın yanında ancak 300 kuruşu kalmıştı. Vapur Rodos'ta durunca kendine çamaşır aldırmak istedi. Olmaz, dediler. Yasak. Üstündekilerle idare et. Rodos'tan sonra geminin rotası doğru Süveyş'e çevrildi. Gemi Port Said'e vardığı zaman artık ortalık kavruluyor. Denizden dik bir rüzgar bile esmiyordu. Hele Kızıldeniz'i geçerken rüzgar büsbütün kesildi. Yok oldu. Yine bir gün Mithat Paşa çamaşırlarının kurumasını kamarasında beklerken tayfalar bunu Süleyman Bey'e bildirdiler. O da insafa geldi ve kendi çamaşırlarından bir takımını paşaya gönderdi. Yolculuk sırasında en önemli olay damat Nuri Paşa'nın büyük bir sinir bunalımı geçirmesi oldu. Nuri Paşa sarayla yakın ilişkileri dolayısıyla kayınbiraderi Abdülhamit'in kendisini affedeceğini ummuş ve hayaller kurmuştu. Vapura girip de hiçbir umut kalmadığını anlayınca akli dengesini yitirdi. Kah hırçınlaşıp bağırıyor. Kah başını ellerinin arasına alıp kara kara düşünüyordu. Geminin doktoru Nuri Paşa'ya depresyon teşhisi koydu. Gemide yapılacak hiçbir şey yoktu. Paşa bazen hüngür hüngür ağlıyor. Sonra da korkunç çığlıklar atıyordu. Öteki paşalar bu çığlıkları duyunca büsbütün perişan oluyorlardı. 10 günlük bir sefalet yolculuğundan sonra bir cumartesi günü vapur Cidde'ye vardı. Mahkumların bazıları geminin sandallarına bindirildi. Bazıları da başka bir Osmanlı gemisinin sandallarına bindirilerek rıhtıma çıkartıldılar. Her birinin yanı başında zaptiyeler ve askerler yer alıyordu. Nuri Paşa ise kolay gidecek durumda değildi. Yine çığlıklar atıyor ve ileri geri konuşuyordu. Onu kollarına girerek sürüklemek gerekti. Mahkumlar önce gümrük dairesine getirildiler. Birbirleriyle konuşmaları yine yasaktı. Acılarını ancak bakışlarıyla anlatabiliyorlardı. Hepsinin yüzleri ve elleri kirpas içindeydi. 10 gündür su yüzü görmemişlerdi. Kaldı ki Cidde'de İngiliz tüccarlar ve konsoloslar vardı. Yabancı gazeteler onlara ulaşıyor ve onlar da gerçekleri başkalarına anlatıyorlardı. Fısıltı gazetesinin orada çok iyi işlediği anlaşılıyordu. Mahkumların kapatıldığı konaktaki uşaklar, aşçılar ve kapıcılar da İstanbul'dan gönderilen bu mutsuz insanlara acımaya başladılar. Mabeyincilerden Fahri Bey'in Yıldız da koltuk altlarına kızgın yumurta sokmuşlar ve derileri kavrulup yara olmuştu ve günlerce o yaralardan kanlı cerrahat akmıştı. Fahri Bey o günlerden beri kapanmamış olan yaralarını konaktaki uşaklara ve seyislere gösteriyordu. Gerçekler artık gün ışığına çıkıyordu ama mahkumların çekecek daha çok çileleri vardı. Cidde'de bir haftalık bekleyişten sonra bir sabah Taif'e gidileceği haber verildi. Paşalar tahterevan denilen bir tür kızağa bindirildiler. Bunlar tek kişilik tekerleksiz arabalardı. Kum ve toprak üzerinden atla çekiliyorlardı. Öteki mahkumlar eşeklere bindirildi. Kafilenin önünden ve yanlarından da develere bindirilmiş Arap askerleri gidiyordu. Tahterevanlar, eşekler ve develerden oluşan kafile böylece Cidde'den ayrıldı. Yol yaklaşık 30 kilometre idi. Çölde uzanan yol bomboştu. Hiçbir köyden ve kasabadan geçilmeden akşama doğru Mekke'ye varıldı. Kabe uzaktan görününce Mithat Paşa tahterevandan inerek yaya gitmek istedi. Kaçar diye izin vermediler. O da bir ara sıkıştım diyerek tahterevandan atladı. Harem-i Muazzam denen Kabe'nin dış kapılarına kadar koşarak gitti. Engel olamadılar. Dış kapılarda nöbetçiler bekliyordu. Paşa'yı içeri bırakmadılar. Oysa mahkumların hepsi Kabe'nin duvarlarına ellerini, yüzlerini sürerek dua etmek istiyorlardı. Bu bir çeşit hac görevi olacaktı. Kabe'ye yaklaştırmadılar. Kafile Mekke'de 2 gün kaldıktan sonra Taif yoluna çıktı. O yol da 30 kilometre kadardı. Taif'in nasıl bir yer olduğunu aralarında bilen yoktu. Oraya sürgün edilecekleri hiçbirinin aklından geçmemişti. Gerçekte Taif çok kötü bir yerde değildi. 1600 metre yükseklikteki bu yayla kasabası Hicaz'da yaşayan varlıklı Araplar için yazlık bir dinlenme yeriydi. Çevresi bağlar, bahçeler, kayısı ve nar ağaçlarıyla kaplı bir kasabaydı. Hicretten önce Mekke'den sonra Hicaz'ın en önemli yerleşme bölgesi sayılırdı. Mekke zenginlerinin Taif tebaaları, bahçeleri ve evleri bulunurdu. Muhammed İslam'ı yaymaya uğraşırken bir ara Taif'e gitmiş ama orada yaşayanlar peygambere pek iyi davranmamışlardı. Mekke alındıktan sonra Taifliler peygambere giderek İslam'ı kabul ettiklerini bildirmişlerdi. Osmanlılar burasını 1517'de ele geçirdiler. Yıldız mahkumlarının gittiği yer işte burasıydı. Kafile ertesi gün Taif kapılarına vardı. Mahkumların oraya getirileceğini öğrenen bedeviler silahlanarak yola çıkmış. Sürgünleri bekliyorlardı. Şaşkın bakışlarla kafileyi karşıladılar. Bazıları da yeni gelenlere yüksek sesle dua ediyor ve Allah sabır versin, Allah kurtarsın ve Allah suçsuzların yardımcısıdır gibi sözler söylüyorlardı. Kafile doğru kışlaya gidecekti. Ama kasabanın içindeki yollardan tahterevanlar geçemeyeceği için paşalar kendi taşıt araçlarından indirilip atlara bindirildiler. Nuri Paşa'nın yine kollarına askerler girdi. Böylece kışlanın önüne vardılar. Oradan da Şerif Hazretlerinin konağına gidildi. Garip bir tören düzenlenmişti. Neden böyle bir törene gerek duyulduğu da anlaşılamadı. Konağın avlusuna bando mızıka yerleştirilmiş ve her yer askerle doldurulmuştu. Avluya koltuklar konmuştu. Mekke Şerifi Abdülmuttalip Efendi Hazretleri ile Hicaz Valisi Safret Paşa o koltuklarda oturuyorlardı. Onların önüne de bir top konmuştu. Paşalar avluya girince bando mızıka çalmaya başladı. Paşalar atlardan indiler ve Şerif Hazretlerinin önüne getirildiler. Şerif'in mutlaka eli öpülürdü. Mithat Paşa'ya el öptürdüler. Aralarında ne bir konuşma oldu, ne de bir tatlı bakış. Herkes birbirine düşmanca bakıyordu. Bu anlamsız saygı töreni bittikten sonra mahkumlar yine Türk ve Arap askerlerinin ve zaptiyelerin koruması altında kışlaya götürüldüler. Mahkumların kapatılacakları cezaevi bir zamanlar Mısırlıların yaptırdığı kışlanın bitişiğinde iki katlı eski bir hükümet konağıydı. Alt kat zaten tutuklular bölümü ve zaptiye koğuşu olarak kullanılıyordu. Bu bölüme iki bölük asker yerleştirildi. Üst katta mahkumlara ayrıldı. Paşaların her birine birer oda verildi. Mabeyinciler ikişer ikişer odalara kondu. Nuri Paşa ise alt katta, zaptiye ve askerlerin arasında bir odaya kapatıldı. Odaların kapısında bir asker bulunuyor. Tutukluları helaya bile onlar götürüp getiriyorlardı. Mahkumların kendi aralarında konuşmaları yasaktı. Ancak yemek zamanı birbirleriyle karşılaşıyorlar ve zaptiyelerin denetiminde birkaç söz edebiliyorlardı. Mabeyinden Şerif Abdülmuttalip Hazretlerine gönderilen bir yazıda bunların cinayet suçuyla idama mahkum edilmiş kişiler oldukları anımsatıldıktan sonra kendilerine karşı çok dikkatli davranılması gereği belirtiliyor. Mahmud Paşa'nın büyük servet sahibi olduğu ve parasını kaçmak için kullanabileceği öne sürülüyordu. Gelen yazıda Mithat Paşa'nın da çok etkileyici biçimlerde konuşma yeteneğine sahip olduğu ve bu yüzden de çevresindekileri aldatıp kaçabileceği bahanesiyle mahkumlara asla göz açtırılmaması isteniyordu. Bu yüzden de Şerif Hazretleri ile Vali Hazretleri mahkumlara karşı olağanüstü önlemler almak zorunda kaldılar. Abdülhamid, Abdülaziz'in tahttan indirilmesi konusunda fetva veren Şeyhülislam Hayrullah Efendi'ye de kancayı takmış durumdaydı. Hayrullah Efendi bir süre önce İstanbul'dan uzaklaştırılarak Medine'de göreve atanmıştı. Abdülhamid bununla da yetinmedi. Hayrullah Efendi'yi tutuklattı. Hayrullah Efendi Medine'de uzun süre kalamadı. Şerif Abdülmuttalip Hazretleri kendisini Mekke'ye getirtti. Eski Şeyhülislam orada yalnız sıkılmaya başladı. Ailesi İstanbul'da kalmıştı. Hayrullah Efendi, ailesini Mekke'ye getirtmektense orada genç bir Arap kızıyla evlenmeyi uygun buldu ve hemen de evlendi. Abdülhamid'in Hayrullah Efendi'ye karşı düşmanlığı hiç de azalmamıştı. Çünkü Hayrullah Efendi de Mithat Paşa gibi Abdülaziz'i devirdikten sonra önce Sultan Murat'ı, Daha sonra da kendisini tahta çıkartanlar arasındaydı. Hünkâr, ona da çok şeyler borçluydu. Bu yüzden onun da yok edilmesi gerekiyordu. Şerif Hazretleri padişahın bu eğilimlerini çok iyi bildiğinden Hayrullah Efendi'yi hiçbir mahkeme kararı olmadan tutuklatıp Taif kışlasına hapsetti. Ne var ki? Hayrullah Efendi'nin genç eşi o sırada bir çocuk doğurmuş ve evde yalnız kalmıştı. Her ne kadar Hayrullah Efendi'nin bakıcısı İbrahim Ağa da Taif'te bulunuyor idiyse de Hayrullah Efendi'nin evine o yokken girip eşine bakması uygun düşmeyebilirdi. Din adamları buna da bir çare buldular ve İbrahim Ağa'yı Taif'te alelacele evlendirdiler. İbrahim Ağa yeni eşiyle birlikte Hayrullah Efendi'nin yaşadığı eve taşındı. Böylece İbrahim Ağa hem kendi eşine bakıyordu, hem de Hayrullah Efendi'nin eşine. Gel geldim. Bu iş de yürümedi. Çünkü 6 gün sonra yeni vali İbrahim Ağa'yı da kışlaya hapsetti. Böylece kadınlar yine evde, ufak çocukla yalnız ve bakımsız kaldılar. Ya Hayrullah Efendi? Ertesi yıl kale hapishanesinde yoksulluk ve bakımsızlık içinde öldü. Gelelim Şerif Hazretlerine. Abdülmuttalip Efendi her türlü üç kağıtçılığı yapan tipik bir Arap soylusuydu. Hazreti Muhammed'in soyundan gelenlere Şerif dendiği için o da Mekke emiri ve Şerif sıfatından yararlanıyordu. Ama bir ara devleti Aliye'ye baş kaldırmış ve zorla İstanbul'da oturtulmuştu. Hicaz'a gitmesi de yasaktı. İşte o dönemde Abdülaziz tahttan indirilirken Abdülmuttalip Efendi de seraskerliğe çağrılarak kendine bilgi verilmiş ve yeni padişah Sultan Murat'a biat etmesi istenmişti. Abdülmuttalip Efendi'ye bu işi yapmasını söyleyen Şeyhülislam Hayrullah Efendi'ydi. Şerif Hazretleri tahttan indirme işinin nasıl yapıldığını sormaya kalktığı zaman da Hayrullah Efendi kendisine, "Sizi buraya bu konuyu tartışmaya çağırmadık. Biat eder. Gidersiniz. O kadar," demişti. O da uslu uslu görevini yapıp gitmişti. Şimdi ise Hayrullah Efendi onun egemen olduğu kalenin bir odasında çilesini dolduruyordu. Abdülmuttalip Efendi 100 yaşına yaklaşmıştı ama saraya hoş görünmek için her türlü alçaklığı yapmaktan geri kalmıyordu. Şerif Hazretleri hünkârın hoşuna gider diye son kez de mahkumların ayaklarına pranga vurdurdu. Ayaklara demir halkalar geçirildi ve halkalarda bir demir çubukla birbirlerine bağlandı. Mahkumların o durumda bir adım bile atmalarına olanak yoktu. Sıkıştıkları zaman, nöbetçi askerler kendilerini ya sürükleyerek ya da sırtlarına alarak abdesthaneye götürmek zorunda kalıyorlardı. 4 kişiye pranga vurulmadı. Mithat Paşa'ya, Mahmut Paşa'ya, Nuri Paşa'ya ve Hayrullah Efendi'ye. Şerif Hazretleri bu adamlar günün birinde yine iktidara gelirler de kendisini öldürtürler diye korktu. Ama mabeyincilerin ve öteki mahkumların ayaklarına pranga vurdurmaktan hiç çekinmedi. Böyle bir davranış kendi kültürüne ve geleneklerine hiç de ters düşmüyordu. Abdülmuttalip Efendi Hazretleri bir yandan da mahkumları rahatsız etmek için kışlanın önüne uyuz develeri bağlatarak bütün gece hayvanları bağırttı. Gündüzleri de askerler kışlanın önünde trompet ve boru talimlerine başladılar. Abdülmuttalip Efendi öte yandan da Mithat Paşa'yı ve ötekileri mabeyine jurnal etmekten geri kalmıyordu. Bir ara, İngilizler Mithat Paşa'yı kaçıracaklar diye bir haber uçurdu ve ortalığı birbirine kattı. Oysa İngilizlerle gizli yollarla haberleşen kendisiydi. İngilizlerin yardımıyla Hicaz'ın Osmanlı yönetiminden ayrılmasını tezgahlıyordu. Ne var ki? Bunu da jurnal ettiler ve mabeyin kendisini görevden alarak yerine başka bir şerif atadı. Bu olaylar Taif kışlasında duyuldu. Arif Ağa bir gün Mithat Paşa'nın yemeğini getirirken, "Paşam," dedi, "size inanmayacağınız bir şey anlatacağım." Şerif Hazretleri de gözden düşmüş ve görevinden alınmış. "Ne diyorsun Arif Ağa? Nasıl olur? O sahtekar herif de mi saraya yaranamamış?" "Evet paşam, yaranamamış. Meğer İngilizlerle haberleşiyor ve Osmanlıların Hicaz'dan çıkartılması için türlü dolaplar çeviriyormuş. Yerine Abdullah Paşa, Şerifliğe atanmış. Peki ya Abdülmuttalip ne olmuş? Paşam, o şimdi bize komşu geliyor. Nasıl, hani kışlanın tam karşısında ufacık bir bina var ya. Şerif Hazretleri tek başına oraya hapsedilecekmiş. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Gerçekten de Arif Ağa'nın dediği doğru çıktı. Ertesi sabah Şerif Hazretleri gecelik elbisesiyle oraya kapatıldı. Kapısına da nöbetçiler dikildi. Sen miydin Mithat Paşa ile tek kelime konuşmayan o Mekke Şerifi? Peygamber sülalesinden Abdülmuttalip Efendi Hazretleri, Mithat Paşa'nın Taif'e gönderilmesiyle Abdülhamit'in kafasındaki bütün sorunlar çözülmüş olmuyordu. Hünkar'ın kafasını kurcalayan ve uykularını kaçıran bir senet sorunu vardı. Hani şu, Abdülhamit'in tahta çıkmadan önce Mithat Paşa ile yaptığı konuşma. Sonunda Sultan Murat'ın aklı başına geldiği zaman tahta döneceğini belgeleyen senet. Şimdi 5. Murat'ın sağlık durumunun iyi olduğu biliniyordu. Ya yeni Osmanlılar bu seneti ele geçirir de yabancı ülkelerde olaylar çıkartarak Sultan Murat'ın yeniden tahta oturtulmasını isterlerse, Yıldız duruşmasından önce yapılan araştırma ve soruşturmalarda bu senedin izine rastlanmamıştı. İzmir'deki vali konağı didik didik edilmiş ama aranılan senet bulunamamıştı. Çünkü o belgeyi Mithat Paşa, tutuklanacağım anladığı gün en değerli belgeleriyle birlikte bir bavula koyarak en güvendiği dostu Vasıf Efendi'ye teslim etmiş. O da bavulu yanına alarak Jolly adlı bir İngiliz gemisine binerek ertesi gün Ege Denizi'ne açılmıştı. Bu olayı hiç bilen yoktu. Vasıf Efendi sonra bu belgeleri ne yaptı? O da belli değil. Kesin bir şey varsa o da Vasıf Efendi'nin bu belgeleri ölünceye kadar titizlikle sakladığı ve hiç kimseye vermediğidir. Ama Sultan Hamit bu ayrıntıları bilecek durumda değildi. İzzettin Vapur'un Cidde açıklarına geldiği gün hünkâr, en sadık bendesi Said Paşa'yı huzura çağırarak, "Paşa," dedi, "kafamı kurcalayan bir şey var. Mithat Paşa'yı 4 yıl önce sadaretten azlettiğim zaman yazıhanesinde ve kütüphanesindeki bütün evrakı mabeyine getirtip incelettim. Bazı önemli vesikaları bulamadım. Bunlar devlet sırlarıyla ilgili çok değerli belgelerdi. Paşa'yı sadaret makamına getirdiğim zaman bunları ona ben teslim etmiştim. Altlarında benim imzam olacak. Onları ne yaptı? Bilemiyorum. Belki de kendisini Avrupa'ya sürgüne gönderdiğim zaman onları götürmüştür. Bunu hiç düşünmemiştim. Kendisini affedip de Girit'e getirdiğim zaman belki bu belgeleri de yanında getirmiştir. Belgeleri yanına almışsa onları sonra Şam'a ve İzmir'e de götürmüş olabilir. Belgeler İzmir'de bulunamadı. Belki de onları Beyazıt'taki konağında bırakmıştır. Bu hususu da hiç düşünememişim. Mithat Paşa sürgüne gittikten sonra bir daha Beyazıt'taki konağına gelemedi. Araştırdım. Konağı kiraya da vermemiş. Bütün eşyaları hala konakta duruyormuş. Sen hemen oraya 2 hafiye gönder. Gizlice konağa girip her yeri araştırsınlar ve bu belgeleri ortaya çıkarsınlar. Haydi bakalım Said Paşa. Sen bu işi becerirsin mutlaka. Baş üstüne hünkârım. Malumu âlinizdir. Elimden hiçbir şey kurtulmaz. Alimallah madenlerin dibine saklanan belgeleri bile bulup çıkartırım. Hafiye teşkilatımızı boş yere mi besliyoruz? Göster öyleyse. Kendini, Said Paşa hemen o gün işe koyuldu. En güvendiği 2 hafiyeyi, paşanın konağına yolladı. Hafiyeler arka bahçedeki mutfak penceresinden konağa girerek bütün odaları didik didik ettiler. Aramadık ne bodrum kaldı, ne tavan arası, ne kiler, ne sarnıç. Ama belgeler yok. Yok. Said Paşa ertesi gün huzura çıkarak, maalesef hünkârım, dedi. Hiçbir şey bulamadık. Abdülhamit'in kaşları çatıldı. Suratı asıldı. Öyleyse ateşe verin konağı, dedi. Yakın gitsin. Ama dikkat edin. Ateş komşu konaklara sıçramasın. Bunun üzerine Said Paşa itfaiye teşkilatının başında olan Macar kökenli Seçeni Paşa'yı makamına çağırtarak, "Azizim Seçeni Paşa," dedi. "Biliyorsunuz, şimdi patlıcan mevsimidir. Bu zamanda en küçük kıvılcımdan yangın çıkar ve bütün ahşap evler çıra gibi kavrulur gider. Bilmez olur muyum Paşa Hazretleri, bilirsiniz de. Ben yine hatırlatayım. Dün güvendiğim hafiyelerin birinden bir jurnal geldi. Beyazıt'ta bazı külhan beyler yangın çıkartacaklar. Sonra da bundan yararlanarak ne var ne yok yağma edeceklermiş. Biliyorsunuz, 11 yıl önceki büyük yangında 3000 ev yandı. Kül oldu. İstanbul harabeye döndü. Aman paşam, dikkatli olalım. Seçeni Paşa bu mesajı itfaiye teşkilatına ve tulumbacılara duyurdu. Ama o sırada Beyazıt'taki konağa hafiyeler kundak koymuşlar ve alevler yükselmeye başlamıştı. Kumandan Paşa hemen arabasına atlayarak yangın yerine koştu. Alevler bacağı sarmıştı bile. Paşa yangın yerine kimseyi yaklaştırmadı. O sırada yangını gören tulumbacılar da seferber olmuş. Ellerinde tulumbalar, hortumlar, kazmalar, kancalar koşa koşa ve haykıra haykıra geliyorlardı. Ahayt! Derede yüzer, karada ezer. Dostu düşmanı gözünden sezer, böyle gelir. Böyle gider, kaçın. Yangın var. Kimse, yangın nerede diye sormaya cesaret edemiyordu. Soruyu soranın ne anası kalıyordu, ne dini, ne imanı. Seçeni Paşa kendi adamlarını ateşin içine sürdü. İtfaiyeciler ne kurtarabilirlerse kurtardılar. İki şamdan, birkaç porselen kase, iki seccade, bir Kur'an, bir kabukluk, bir büyük masa saati. Paşa bunları önce müdüriyete, sonra da sadarete taşıdı. Orada bir zabıt tutuldu ve eşyalar sadaret binasının bodrumunda koruma altına alındı. 1917'de ikinci meşrutiyet döneminde Talat Paşa başvekil olunca kendisine yangından kurtulan eşyaları gösterdiler. O da bunların hepsini Mithat Paşa'nın oğlu Ali Haydar Bey'e gönderdi. Ne var ki, Mithat Paşa'nın bütün anıları, aile fotoğrafları, mektupları, hepsi yanmış, kül olmuştu.